İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, insan hakları konularını irdelediğimiz, özellikle de son dönemde Avrupa'daki ihlalleri gündemimize almış olduğumuz programımızın bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yapımda Hülya Aydoğan ve programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunarak programımıza başlamak istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Avrupa'da İslam düşmanlığı analizini paylaşmak istiyorum sizinle. İslamofobi, yani İslam korkusu, İslam'dan korkma, İslam'a karşı kin, nefret ve düşmanlık besleme, Müslümanlardan nefret etme ve hoşlanmama şeklinde akıl dışı bir korku veya fobi olarak tanımlanmaktadır. Fobi zaten korkudur, biliyorsunuz. Bu tanım doğrultusunda İslamofobi terimi herhangi bir gerçekliğe dayanmadığı halde İslam'dan ve Müslümanlardan çekinme, korkma ve kaçma içgüdüsünü ifade etmektedir. 11 Eylül saldırılarından sonra yaygın bir şekilde kullanıma kavuşan İslamofobi, küresel bir olguyu ve problemi niteleyen bir kavramdır. İslamofobi ile İslam düşmanlığı, yani anti-İslamizmi, genellikle eş anlamlı ve birbirlerinin yerine kullanmaktadır araştırmacılar. Oysa ki arasında bir kısım farklar olduğu bilinmektedir. Sosyolojik bir kavram olarak İslamofobi, İslam'a ve Müslümanlara karşı oluşan korku, dışlama, aşağılama, nefret ve ithamları ifade ederken, İslam düşmanlığı, özellikle medya ve siyaset aracılığıyla İslamiyet'e bilinçli, örgütlü ve kasıtlı bir düşmanlığı ifade etmektedir. 2017, dünyada genellikle savaşın, şiddetin ve terörizmin artarak devam ettiği bir yıl olmuş, savaştan kaçan kitleler Avrupa ülkelerine sığınmışlardır. Savaştan kaçan kitlelerin Avrupa'nın dini ve kültürel değerlerinden farklı bir inanç coğrafyasından gelmesi, yıl içinde endişe verici kimi olaylar ve uygulamaların meydana gelmesine neden olmuştur. Mültecilerin ve sığınmacıların çoğunun Müslüman olması, entegrasyon problemlerini beraberinde getirmiş, Müslüman mültecilere ön yargıyla yaklaşılması sonrası Müslümanlar dışlama, ırkçılık, ayrımcılık ve şiddetin hedefi olmuşlardır. Böylece İslamofobi Avrupa ülkelerinde yükselişe geçmiş, Müslümanlara karşı duyulan ön yargı ve ayrımcılık beraberinde İslam karşıtı saldırıları getirmeye başlamıştır. İslam'a yönelik saldırılar genellikle camilere, ibadethanelere ve Müslüman derneklerine saldırı, kundaklama ve hakaretamiz eylemler şeklinde meydana gelirken, Müslümanlara yönelik saldırılar dışlama, hakaret etme, şiddet uygulama, mala ve cana kastetme olarak gerçekleşmektedir. Nitekim Avrupa ülkelerinde son zamanlarda İslam ve Müslüman karşıtı saldırılarda büyük oranda artış gözlemlenmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplam 2400'den fazla İslamofobik saldırı yaşanmıştır. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International yayınladığı son raporunda Avrupa çapında yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasalarının Müslümanlarla mültecilere ayrımcılık yaptığını ve korkuyla yabancılaşmayı yaygınlaştırdığını kaydetmiştir. İnsan Hakları Örgütü son 2 yılda genişletilmiş gözetim yetkileri de dahil Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin aldığı güvenlik tedbirleri konusunda uyarıda bulunmuş. Örgütün uzmanlarından Julia Hall, Avrupa Birliği'nin bölgesel sınırları içinde Müslümanlarla yabancıların teröristlerle bir tutulduğunu söylerken, Avrupa'da şu anda gördüğümüz bir tartışma değil, bir hikayedir. Hikaye ise eğer bir Müslümansanız veya bir mülteci veya göçmenseniz tehditsinizdir. Bu raporla demek istediğimiz hükümetler tarafından uygulamaya koyulan düzenlemeler bu hikayeyi desteklemektedir ifadelerini kullanmıştır. Julia Hall bununla birlikte 2015 yılında Paris saldırısının ardından Fransa'nın yürürlüğe koyduğu arama, gözaltı, tutuklama ve sıkı gözetim uygulamalarının tehdit oluşturmayan aktivistleri ve azınlık grupları hedef almak için kötüye kullanılabileceğini kaydetmiştir. Nitekim en yoğun Müslüman nüfusu bünyesinde barındıran ülke olan Fransa'da İslam düşmanlığı oldukça yüksektir. Fransa İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Fransız Sınır Güvenliği Polis Genel Müdürlüğü, polis teşkilatının tüm çalışanlarına bir e-posta göndererek İslam dini ve Müslümanlar hakkında bazı olumsuz söylemlerde bulunabilmiştir. Gönderilen e-postanın içeriğinde İslam Avrupa'nın kanseridir. Fransa hiç bu kadar ağır hasta olmamıştı. Müslümanlar metastazdır gibi ifadeler yer alabilmiştir. Son dönemlerde Fransız Sınır Güvenliği Polisi'nin göçmenlere ve mültecilere uyguladıkları şiddet görüntüleriyle gündeme gelen bir devlet kurumu olması eleştiriye açık bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarında aleni bir şekilde yapılan İslam düşmanlığı toplumsal gerilimi arttırmakta ve bu durumda en çok Müslümanlar etkilenmekte, zarar görmektedir. Özellikle Müslüman kadınlar giyim tercihleri sebebiyle tartışmaların odağında olmakta. Kimi zaman çeşitli yasaklama ve ayrımcılıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Avusturya'daki tartışmalar bu açıdan değerlendirilebilir. Avusturya'nın muhafazakar eğilimli Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, öğretmenler dahil kamu çalışanlarına başörtüsü yasağı getiren bir düzenlemeyi hayata geçirmek istediğini ifade etmişti. Hükümet danışmanlarından Heinz Fassmann'ın kamusal alandaki başörtüsü yasağının yeniden yapılandırılmasına dönük önerisini yeni uyum yasa tasarısı kapsamına almak istediğini belirtmişti. Özellikle okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını talep eden Kurz, gençler üzerinde rol modeli olma durumu söz konusudur. Avusturya dinlere karşı saygılı ancak laik bir ülkedir ifadesini kullanmıştı. Avusturya okullarının sınıflarında bulunan haçların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de haçın Avusturya tarihinin ve geleneğinin bir parçası olduğunu belirterek doğal olarak haç kalacaktır diye konuşmuştur. Söz konusu öneri öğretmenler dahil tüm kamu çalışanlarına görevleri sırasında başörtüsü yasağı getirmektedir. Kamu kurumlarında ve okullarda yapılmak istenen bu düzenleme Müslüman kadınların başörtüleri sebebiyle iş hayatına dahil olamamasına sebep olacağından dolayı ayrımcı bir tutumdur. Müslüman başörtülü kadınların başörtüsü ve iş arasında bir seçim yapmaya mecbur bırakılması, kadınların inançlarının gereğini yerine getirmezlerse vicdani rahatsızlığa, işlerini bırakırlarsa hem ekonomik hem sosyo-psikolojik olarak sıkıntıya düşmelerine sebep olacaktır. Ayrıca İslam dinine özgü bir simge olan başörtüsünün laiklik kapsamı gereği yasaklanması tartışmaları yaşanırken, Hristiyanlık dinine özgü bir simge olan haçın okullarda kalıyor olması, dinlere karşı tarafsız yaklaşılmadığını açık bir şekilde göstermektedir. Laikliğin uygulama alanını sadece Müslümanların oluşturuyor olması, samimiyetsiz bir uygulama olarak görülmektedir. Belçika'da Le Soir gazetesi ve RTBF kanalı, Belçika'da Müslümanlar ve göçmenlere bakışa ilişkin ortak bir anket yapmıştır. Aralarında 400 Müslümanın da olduğu, 4734 kişinin katıldığı ankete göre, Belçika vatandaşlarının %67'si toplumda çok sayıda sığınmacı olduğunu, %66'sı da ülkeye daha çok sığınmacı ve göçmen geldiğini düşünmektedir. Belçikalıların %60'ı Müslümanları tehdit, %12'si kültürel zenginlik olarak gördüklerini ifade etmiş, Müslüman Belçika vatandaşlarının %70'i Belçika'da doğup büyümelerine rağmen halen yabancı olarak görüldüklerini söylemişlerdir. Halkın yarıdan fazlası Müslümanların tehdit olduğunu düşünürken, Müslüman Belçikalıların büyük çoğunluğu da terörist olarak görüldüklerini belirtmişlerdir. Son dönemde yaşanan terör saldırıları öncesi %54 olan bu oranın artması, algının büyük ölçüde değişmeye başladığı şeklinden değerlendirilmiş, tehdit olarak görülseler de Müslümanların %91'i Nice, Brüksel ve Paris'teki terör saldırılarını kınadıklarını ifade etmişlerdir. Aynı şekilde Londra merkezli İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un 10 Avrupa ülkesinde 10 bin kişiyle yaptığı anket çalışmasında ikisi hariç diğer Avrupa ülkelerinde halkların çoğunluğunun Müslüman göçüne karşı çıktığı anlaşılmıştır. Yapılan ankete göre Avrupalıların çoğunluğu Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerden gelen göçün yasaklanmasını istemektedir. Anketin sonucuna göre Avrupalıların %55'i Müslüman çoğunluklu ülkelerden gelen göçün tamamen durdurulmasını talep etmektedir. Yasağı en çok %71 ile Polonya halkı desteklerken Avusturya %65, Almanya %53 ve İtalya %51 ile Müslüman göçüne karşı çıkmakta, İngiltere'nin ise neredeyse yarısı %47 yasağı desteklemektedir. Hiçbir ülkede yasağa karşı çıkanlar %32'yi geçmemektedir. Ayrıca çalışmada yaşlıların gençlere, erkeklerin kadınlara, az eğitimlilerin yüksek eğitimlilere göre göçmenlere daha çok karşı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yaşlanan Avrupa'nın gelecekte daha da fazla göçmene ihtiyacı olacağı bilinen bir gerçektir. Göçmen karşıtlığı ve özellikle de göçmenlere karşı şiddet olaylarındaki artış, sadece ötekileştirilen Müslüman göçmenler için değil, 21. yüzyılda tüm Avrupa'nın barış ve huzurunu tehdit eden en önemli sorunların başında gelmektedir. Anti-göçmen ve anti-Müslüman hareketlerin güç kazanmasının asıl sebeplerinden biri, küreselleşmenin sosyoekonomik olumsuz etkilerine karşı insanların kendini savunmasız hissetmesidir. Bu kitle aşırı sağ partilere teveccüh etmektedir. Bunun gerekçesi ise bu partilerin kendilerini sokaktaki adamın temsilcisi veya halkın gerçek sesi olarak göstermeleridir. Aşırı sağ partiler, merkez sağ ve sol partileri elitist olarak nitelendirmekte ve onların sadece kendi ekonomik çıkarlarını temsil ettiklerini iddia etmektedirler. Yapılan araştırmalar, sağ partileri destekleyen kişilerin çoğunlukla küreselleşmenin olumsuz sosyoekonomik etkilerinden en fazla etkilenen eğitim düzeyi düşük, işçi genç erkekler olduklarını ve genellikle alt ya da alt orta sınıflardan geldiklerini göstermektedir. Müslümanlar, Avrupa'da yaşayan nüfusun Hristiyanlardan sonra en büyük ikinci dini grubu oluşturmaktadır. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, farklı etnik kökenler, diller, dini eğilimler, kültürel gelenekler ve politik görüşlerden oluşan karışık gruplardan oluşmaktadır. Birçok ülkede inanç ve ibadetlere yönelik kural ve düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler, belirli bir dini grubun o ülkede nasıl örgütlendiğini, hangi haklardan yararlandığını ya da ne tür sınırlandırmalarla karşı karşıya kaldığını ortaya koymaktadır. Avrupa'da devlet kurumlarıyla dini örgütlenmelerin ilişki kurma biçimlerine dair tek bir Avrupa uygulaması mevcut bulunmamakta, aksine bir çeşitlilikten bahsedilmektedir. İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti ile ülkede yaşayan Müslümanların temsilcileri arasında diyalog ve işbirliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalanması bu bağlamda değerlendirilebilir. Zorunlu veya seçmeli din derslerinin içeriğinde dini cemaatlere söz hakkı tanınması veya cemaatlerin bu hizmetleri doğrudan kendilerinin sağlaması, din görevlisi yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarıyla cemaatler arasındaki ilişkileri düzenleyen, cemaatlerin yurt dışından dini görevli getirebilmelerini sağlayan uygulamalar, İslami derneklerin ve cemaatlerin resmen tanınmasıyla mümkün olabilmektedir. Ancak bu süreç, engelleyici ve kısıtlayıcı kimi uygulamalarla zorlaştırılmaktadır. Slovakya'da ülkedeki dini toplulukların tanınmasını zorlaştıran yasa değişikliği kabul edilmesi bu açıdan değerlendirilebilir. Mart ayında yürürlüğe giren kanuna göre bir dinin resmi olarak tanınması ve ibadethane açmak için devlet katkısı alabilmesi için gerekli üye sayısı 20 binden 50 bin kişiye çıkarılmaktadır. Slovakya'da yaşayan Müslüman sayısı yaklaşık olarak 5 bin kişidir. Bu durumda Müslümanların devletten katkı alabilmesi ya da resmi olarak tanınması hiçbir şekilde mümkün olmamakta ve Müslümanlar ibadethane finansmanları için özel kaynaklarını kullanmak durumunda kalmaktadırlar. İbadethaneler ve din görevlileri meselesi Avrupa'da temel problem alanlarının başında gelmektedir. Zaman zaman gerek camilerin gerekse imamların finanse edilmesi, imamların yetiştirilmesi gibi konular gündeme gelmiştir. Ancak Almanya, Hollanda ve Avusturya'da Diyanet imamlarına yönelik casusluk ithamlarının bu bağlamda değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Yıllardan beri aşırılıklardan uzak İslam yorumlarından övgüyle bahsedilen Diyanet imamlarına yönelik bu tür suçlamaların azımsanmayacak kadar büyük bir kitleyi derinden etkilediği bir gerçektir. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde görev yapan imamlara yönelik casusluk suçlaması ile ilgili tartışmalar üzerine Kuzeyren-Vesfalya Eyaleti İslam Din Dersi Danışma Kurulu üyeliğini askıya aldığını duyurması bu açıdan değerlendirilebilir. Yapılan açıklamada, danışma kurulunda yaptıkları çalışmaların temelinde karşılıklı güven olduğu vurgulanarak, DİTİB yani Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Danışma Kurulu'nun ve dolayısıyla Almanya'daki tüm Müslümanların zarar görmemesi açısından kısa bir süre için kurul toplantılarına katılmayacaktır denilmiş, iddiaların açıklığa kavuşturulmasından sonra danışma kurulu üyeliği çalışmalarına tekrar devam edileceği belirtilmiştir. Eyalet Eğitim Bakanı Sylvia Loman, daha önce verdiği bir demeçte, imamlara yönelik casusluk iddiaları aydınlığa kavuşturuluncaya kadar DİTİB'in İslam Din Dersi Danışma Kurulu üyeliğini askıya almasını istemişti. Böylece Loman'ın talebi karşılık bulmuş, Kuzeyren-Vesfalya eyaletindeki okullarda 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana İslam dini dersi verilmeye devam edilmektedir. Birçok dinde olduğu gibi İslam dini de kişilerin doğumundan ölümüne, hatta defnedilmesine kadar pek çok alanda söz sahibi olmaktadır. Ancak kendi inanç değerlerine göre gömülme, Avrupa Müslümanları için zor ve masraflı bir prosedürü beraberinde getirmektedir. Avrupa'da genellikle Müslüman mezarlığının bulunmaması, Müslüman toplumunun en büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu soruna çözüm bulamayan Müslümanlarsa, defin için tercihlerini ana vatanlarından yana genelde kullanmaktadır. Macaristan'da uzun süredir Müslümanlar için bir mezarlık yeri almak istediklerini, ancak resmi makamlardan bu konudaki taleplerine karşılık alamadıklarını anlatan, devlet nezdinde Müslümanların resmi temsilcisi konumunda olan Macar Müslümanlar Birliği'nin başkanı Zoltan Sulok, burada belediyeler mezarlık yapma izni verilmesi durumunda bölgeye Müslümanların geleceği ya da cami yapılacağı endişesi taşıyor şeklinde konuşmuştur. Sığınmacı krizi sırasında Macar basınının Müslümanlar hakkındaki olumsuz yayınlarının kamuoyunu etkilediğine dikkat çeken Sulok, Müslüman mezarlığı, hatta sadece İslam kelimesi bile hemen dikkat çekiyor. İnsanlar korkuyor, istemiyor. Belediyelerde oy kaybı endişesi taşıdığı için bu konuda ihtiyatlı davranıyor. Propaganda dolayısıyla insanlar Müslümanlara karşı önyargılı ve bu da maalesef bir iki günde değiştirilemiyor görüşünü dile getirmiştir. Ülkedeki Müslümanların Budapeşte'de de Hristiyanların da kullandığı bir mezarlığa gömüldüğünü, ancak burada kendilerine ayrılan parselin dolmak üzere olduğunu, ülkede dini cemaat olarak tanınan Yahudilere ise kendi mezarlıklarını oluşturma hakkının verildiğini ve aslında Müslümanların da aynı hakka sahip olduğunu vurgulayan Sulok, Yahudilerin kendilerine özel mezarlığı var. Yahudilerin mezarlığa kimin nasıl defnedileceği konusunda karar verme hakları var. Bizse sadece defin işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz, demiştir. Bir de bir dine mensup olanlara tanınan hak, başka dine mensup olanlara tanınmıyorsa dini ayrımcılıktan açıkça söz edilebilir. Macaristan Devleti'nin Yahudilere böyle bir hak tanıyıp Müslümanların da sahip olduğu bu hakkı kısmi bir şekilde kullanmasına izin vermemesi ayrımcı bir uygulamadır. Mezarlık yeri temini gibi aslında çok basit olan bir talep, Müslümanlar için çetrefilli ve pahalı bir süreci beraberinde getirmekte. Bundan çekinen Müslümanlar genellikle geldikleri ülkelere gömülmek istemektedir. Ancak bu durum, yaşanılan yere aidiyet hissedilmemesi sonucunu doğurmakta ve asıl vatan, dönülecek yurt algısı oluşturmaktadır. Sevgili dinleyiciler, böylece bu analizimizi de, önemli bir analizdi bu, sizinle paylaşmış olduk. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yapımda Hülya Aydoğan ve ben, programı hazırlayan ve sunan Mehmet Emin Genç. Hepinize sağlıklı, huzur dolu güzel günler temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun.
İnsan hakları.